Şimdi dijital yayıncılıkta hepimizin yani sanırım çoğumuzun yaşadığı bir sorun var değil mi?
Kesinlikle.
Bu abonelik yorgunluğu dedikleri mesele. O kadar çok platform, o kadar çok şifre var ki her ay gelen faturaları saymıyorum bile.
Neyi nerede izleyeceğini bulmak ayrı bir dert, neye abone olduğunu takip etmek ayrı bir dert.
İşte tam da bu noktada bugün elimizdeki kaynaklar çok ilginç bir konuyu önümüze koyuyor. Turkcell TV Plus'ın bu karmaşaya nasıl bir çözüm bulmaya çalıştığını ve o iddialı TV Plus sana yeter sloganının altını nasıl doldurduğunu enine boyuna konuşalım diyorum.
Kesinlikle. Çünkü bu sadece basit bir ürün lansmanı değil. Kaynaklara bakınca anlıyoruz ki bu sektörün kanayan bir yarasına dokunan bayağı cesur bir iş modeli aslında.
Peki bu modelin temelindeki o basitleştirme vaadi tam olarak ne? Kaynaklarda çok net özetlenmiş aslında.
Evet, o sloganları çok akılda kalıcı.
Bir kutu, bir uygulama, bir arayüz.
Bir abonelik, bir şifre ve bir fatura.
Aynen. Yani tüm o dağınıklığı tek bir çatı altında toplama hedefi var. 22 bin saatlik içerik, 150'den fazla kanal, hepsi tek yerde.
Evet, yüzeyde vaat bu. Ama beni asıl etkileyen yani işin stratejik dehası. Bunu nasıl yaptıkları?
Nasıl yani?
Kaynaklarda co-opetition diye bir terim kullanılıyor. Yani rekaberlik. Rakiplerinle savaşmak yerine onlarla işbirliği yapıyorsun. Bu Türkiye'de pek gördüğümüz bir şey değil.
Düşününce evet HBO Max, Apple TV, Paramount, Universal gibi devlerle aynı masaya oturmak.
İşte tam olarak bu.
Ama bir dakika, bu bildiğimiz lisanslama anlaşmalarından farklı mı? Hani bir platform gider, diğerinden bir dizi veya film alır ya.
İşte kilit nokta da bu. Değil. Kaynaklar ısrarla altını çiziyor. Özellikle HBO Max anlaşması basit bir içerik satın alma değil.
Nedir peki?
Çok daha derin bir teknoloji entegrasyonu. Yani HBO'ya yeni bir içerik eklendiği an teknik olarak TV Plus'ın kütüphanesine de eklenmiş oluyor. Arada bir gecikme yok, seçmece bir katalog yok.
Anladım, bu çok büyük bir fark. Anında erişim yani.
Aynen. İzleyici için devasa bir fark yaratır bu. Üstüne bir de Apple TV'den gelen 25 özel film var.
Özellikle de bu Game of Thrones evreninden çıkan yeni dizi, A Knight of the Seven Kingdoms gibi bir yapımın ilk günden itibaren orada olacağını bilmek bu tek başına bir çekim gücü.
Kesinlikle.
Peki bu kadar farklı içeriği, farklı teknolojiyi bir araya getirmek kullanıcı deneyimini yani arayüzü falan karıştırmıyor mu?
Hedef tam tersi. Kullanıcıya bu karmaşayı hiç hissettirmemek. İşin teknoloji tarafı da çok sağlam. 4K yayın kalitesi, canlı yayını tam 7 gün geriye alabilme.
O geri alma özelliği harika bir şey.
Evet, ve tüm cihazlarda kesintisiz bir deneyim sunma hedefi var. Yani telefonla başla, tablette devam et, televizyonda bitir. Hiçbir sorun olmadan.
Hatta yapay zeka destekli bir öneri motoruyla o meşhur akşam ne izlesem derdine de son vermeyi hedefliyorlarmış.
Doğru.
Peki, tüm bunları bir araya getirelim. Senin için pratik anlamı ne oluyor? Yani bir izleyici olarak ne kazanıyorsun?
Şunu kazanıyorsun. Kaynaklarda adı geçen The Office, Fargo, Gangs of London gibi artık efsane olmuş dizilerden
F1 yarışlarına kadar.
aynen dünyanın en popüler motor sporuna kadar her şeye tek bir yerden, tek bir abonelikle ulaşabiliyorsun. Bu platformun o eğlence için tek durak olma iddiasını gerçekten çok güçlendiriyor.
Özetle TV Plus'ın oynadığı büyük kumar şu. Kolaylık ve sadelik, seçenek bolluğunun yarattığı o kafa karışıklığına galip gelecek mi?
Tam olarak bu. Tüketici, içeriklerin sağa sola dağıldığı onlarca servis yerine her şeyi derli toplu sunan tek bir hizmeti tercih edecek mi? Bu, kullanıcı alışkanlıklarına dair çok cesur bir bahis.
Gerçekten büyük bir bahis. Peki, diyelim ki bu model başarılı oldu. Sonrası ne olur?
İşte bu bizi medya tüketiminin geleceği hakkında çok daha temel bir soruya getiriyor. Kaynakları okurken benim de aklıma en çok takılan düşünce buydu.
Nedir o?
Eğer bu rekabetle hibirleşme modeli Türkiye'de işlerse, acaba bildiğimiz anlamda o bağımsız tekil yayın platformlarının sonunun başlangıcını mı izliyoruz? Yani bu her şeyi tek çatıda toplayan, basitleştirilmiş yaklaşım küresel bir standart haline gelebilir mi? Yoksa sadece bizim gibi belirli pazarlara özgü bir strateji olarak mı kalır?
Çok iyi bir soru. Cevabını sanırım önümüzdeki birkaç yıl bize gösterecek.